Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 4 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 17 Nisan 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, mübarek Ramazan ayını karşılarken 100 yıl 100 gelişme ve meyve ve sebzelerle yakından tanışalımı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tüm General Selami, İran ordusu ve devrim muhafızlarının birliğinin düşmanın arzularını boşa çıkardığını söyledi. Vaizi, İran'ın uranyumu %60 zenginleştirmesinin İran'ın ilerlemesi ve kabiliyetinin bir göstergesi olduğunu söyledi. İran'ın uranyumu %60 zenginleştirmesine Amerikan Başkanı Biden tepki gösterdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, kitle imha silahlarının bir araç olarak kullanılmasına yönelik sert eleştirde bulundu. Hatipzade, Irak'ın güvenliği İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarı olarak görüyoruz dedi. Rusya, 5 Polonyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Şimdi haberler.
İslami İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Devrim Muhafızların Birliği'nin düşmanların şom arzularının bozulmasına neden olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeneral Selami, dün İran İslam Cumhuriyeti Ordu gününde Ordu Başkomutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'ye bir tebrik mesajı göndererek, Hicri Şemsi takvime göre 29 Ferverdin tarihi İran İslam İnkılabı'nın savunma gücünün zuhurudur, İran milleti ve nizamı için bir mekteptir dedi. Tümgeneral Selami ayrıca şöyle dedi, ülkenin son 43 yıllık tarihi aziz ordumuzun kutsal isminin, sadık ve savaşçı orduların destansı rollerinin parladığı görkemli anlarını anımsatıyor. Kürdistan'da devrimi savunan güçler ve onlara karşı dünya emperyalizminin işbirliğindeki inkılap karşıtlarının çatışmalarında bu güçlerin fedakarca verdikleri mücadele, Ardından Irak'ın devrik lideri Saddam'ın İslam devrimine ve İran halkına karşı dayattığı 8 yıllık savaşta İran ordusunun sergilediği kahramanlıklar seçkindir ve Yeminli Şom düşmanlarında ders almaları için anlamlı tarihi hadiselerdir. İran Devrim Muhafızları Komutanı mesajında ayrıca şöyle dedi: "Ordu ülkenin bağımsızlığını ve kutsal çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü savunmak ve yabancı tehdit ve saldırılara karşı koymak gibi ana misyonunun ötesinde samimiyetini, ordu milletin fedası sloganıyla doğal afetlerle insanlara yardım ve hizmet etme sahnelerinde yer almış ve bu alanlarda etkin olarak bulunmuş, insanlara güven ve huzur vermiş, öte yandan İran'ın muhalifleri ve düşmanlarını kızdırmıştır," dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, barışçıl amaçlarla %60 oranında uranyum zenginleştirmeyi başlatmanın İran'ın ilerlemesi ve yeteneklerinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Mahmut Vaizi dün attığı bir tweette, barışçıl amaçlar için %60 uranyum zenginleşmenin başlaması İran'ın ilerleme ve yeteneklerinin açık bir işareti ve bu kötülük yanlarına karşı açık bir mesajdır. Barışçıl nükleer teknoloji İran'da yerleştirilmiştir, midilleştirilmiştir. Bu ülkenin hareketinin nükleer bilim insanlarının terör yoluyla öldürülmesi ve nükleer testlerinin sabote edilmesiyle durdurulamayacağı anlamına geliyor, dedi. Geçen pazar sabahı bir sabotaj operasyonunun ardından İran'ın Natanz zenginleştirme tesisinin bir kısmında elektrik bağlantısı kesilmişti. Bunun ardından Siyonist İsrail medyası sabotajı ırkçı İsrail'le irtibatlandırmıştı ve Natanz zenginleştirme tesisinin elektrik dağıtım ağının bir siber saldırı ile bozulduğunu bildirmişti. Natanz nükleer tesisinde %60 zenginleşme süreci, Siyonist rejimin umutsuz eyleminin hemen ardından İranlı uzmanlar ve bir bilim insanı tarafından tekrar başlatıldı. Bu arada İranlı yetkililer terör rejimi İsrail'den bu sabotajın intikamının yeri geldiğinde kesinlikle alınacağını bildirdiler.
Amerika Başkanı bu sabah basın toplantısında İran'ın %60 oranında zenginleştirmeye başlamasının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Biden, Amerika'nın nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çekilmesine ve anlaşmayı çiğnemesine değinmeksizin, İran'ın uranyumu %60 oranında zenginleştirmeye başlamasının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray'da Japon Başbakanı ile ortak bir basın toplantısında konuşan Biden şöyle dedi: "Bu hareketi desteklemiyoruz ve %60 zenginleştirmeye doğru ilerlemenin faydalı olacağını düşünmüyoruz. Ancak İran'ın müzakereler üzerinde anlaşmaya devam etmesinden memnunuz. İran'ın %60 uranyum zenginleştirmesinin Viyana görüşmelerine yardımcı olmayacağını işaret eden Biden, müzakerelerle ilgili olarak şimdiden kesin bir ön yargıda bulunmanın çok erken olduğunu söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise dün yaptığı açıklamada Washington'un İran'ın uranyumu %60 oranında zenginleştirme konusundaki adımını kışkırtıcı niteleyerek bunu ciddiye aldıklarını söyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Psaki, İran'ın son hamlesi müzakerelerdeki ciddiyeti hakkında şüpheler uyandırıyor ve nükleer anlaşmanın tarafları bunu reddetmelidir, dedi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konulu müzakerelerin bugün Viyana'da devam edeceğini duyurdu. Ulyanov dün akşam yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ortak komisyonunun himayesinde bugün Viyana'da nükleer anlaşma yeniden canlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Ulyanov ve Çin Müzakere Heyeti Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Müzakere Komitesi Başkanı Seyit Abbas Erakçı'nın ikametgahında üçlü bir toplantı için bir araya geldi. Bu arada Erakçı dün ayrıca Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlu yardımcısı Enrico Mora ile de görüştü. Delegasyon başkanları düzeyinde ikili ve çok taraflı toplantılarla eş zamanlı olarak yaptırım ve nükleer konularla ilgili iki alanda uzman düzeyinde teknik toplantılar da devam etmektedir. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun Perşembe günü yaptığı toplantının ardından yaptırımların kaldırılması, nükleer konularla ilgili iki alanda uzman toplantılarında teknik alanda görüş alışverişlerini sürdürmesine karar verilmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sözde Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ni İran'a karşı devam eden suçlamalarında Siyonist rejimle işbirliği yapmak yerine bu rejimin yasa dışı askeri nükleer faaliyetlerine odaklanmasını tavsiye etti. Fars Haber Ajansı'na göre Said Hatipzade, sözde Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek birkaç ülkenin yıkıcı rolünü hatırlatarak şöyle dedi. İran aleyhindeki bu beceriksiz ve sorumsuz açıklamaların devamından güdülen hedef, Viyana'daki teknik görüşme sürecini bozmaktır. Hatipzade açıklamasının devamında şöyle dedi. Bu kurumların genel sekreterleri İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir üyesi olduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin tüm nükleer faaliyetlerinin bu örgütün koruma programlarının denetimi altında olduğunu bilmeli ve açıkçası bu programın geliştirilmesi İran-İslam Cumhuriyeti'nin meşru hakları uyarınca olup ulusal çıkarlar çerçevesinde barışçıl ihtiyaçları karşılamaya devam edecektir. Hatipzade bu grupların genel sekreterlerini terör rejimi İsrail'in yüzlerce nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve NPT üye olmamasının tehlikelerini ve de bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak değerlendirmelerini tavsiye etti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi İran'ın %60 uranyum zenginleştirmesinin çok tehlikeli ve bölgenin ve dünyanın güvenliği için endişe verici olduğunu ve bölgesel ve dünya barış ve güvenliğini tehdit eden bu tehlikeli gelişme karşısında uluslararası toplumun sorumlu davranması gerektiğini iddia etti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, Batı Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin kitle imha silahlarına yönelik çifte standart yaklaşımına itiraz ederek, bu silahların yayılmasının önlenmesinin bir araç olarak kullanılmasının durdurulması gerektiğini söyledi. Tahtirevanchi, dün Güvenlik Konseyi'nde nükleer silahların yayılmasını önleme rejimlerinin yetkisini sürdürme konusundaki gayri resmi toplantısına yaptığı açıklamada kitle imha silahların yayılmasının önlenmesi insani bir hedeftir ama bu durum diğer ülkelere karşı bir araç olarak kullanılmaktadır ve bu duruma derhal son verilmelidir dedi. İranlı yetkili kitle imha silahları şimdiye kadar Beşer tarafından yapılmış en ahlaksız insanlık dışı silahlardır. Bunların üretimi ve kullanımı doğru bir kararla yasaklanmıştır. Çünkü bu insanlık dışı silahların kullanımına karşı tek mutlak garanti bunların tamamen imhasıdır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Irak'ta Baas rejiminin İran'a karşı başlattığı ve 8 yıl süren savaşta Irak'ta devrik Saddam rejiminin İran'a yönelik kimyasal saldırısına da temasla bu saldırıda Güvenlik Konseyi tamamen sustu, sesini çıkarmadı ve batılı ülkeler tarafından Irak'la ilgili doğru olmayan silahların varlığına dair iddialar ileri sürülerek Irak'a saldırı olduğunda da Güvenlik Konseyi yine sustu dedi. Tahtirevanchi, kimyasal silah kullanımının kurbanı olarak İran bir kez daha bu silahların herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda kullanılmasını en şiddetli bir şekilde kınamaktadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Sözcüsü, Ukrayna Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterinin Ukrayna uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı iddiaları yalanladı. İSNA Ajansı'na göre Keyvan Hosrevi, Ukrayna Savunma ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un açıklamalarını tekzip ederek İran İslam Cumhuriyeti Ukrayna uçağının kasıtsız ve insan hatasından dolayı düştüğünü açıkça bildirmiştir dedi. Ukrayna Savunma ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreterinin 2020'de İran'a yaptığı ziyarete değinen Hosrevi, Danilov ile İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamkhani'nin yaptığı ortak toplantıda kapsamlı teknik açıklamalar kendisine sunuldu ve hadisenin kasıtsız olduğu bildirildi dedi. Hosrevi sözlerinin devamında şöyle dedi. Şamkhani ve Danilov arasında yapılan anlaşmada kara kutunun Ukrayna'ya gönderilmesine karar verildi. Ancak Sivil Havacılık Otoritesi uzmanları tarafından detaylı bir incelemeden sonra Ukrayna'nın gerekli teknik yeterliliğe sahip olmadığı ortaya çıktı. Neticede kara kutu okunması için Fransa'ya gönderildi ve ilgili ülkelerin huzurunda okundu dedi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği Sözcüsü, bu durumda teknik yaklaşımdan uzaklaşmanın ve bu konuyla siyasi hedeflere ulaşmanın kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bu gibi davranışı reddetti. Ukrayna Milli Savunma ve Güvenlik Konsey Sekreteri bir röportajda yolcu uçağı kazasının kasıtlı olduğunu iddia etti. Ocak 2020'de bir Ukrayna uçağı İmam Hümeyni Havaalanı yakınlarında düşmüş, çoğu İranlı olmak üzere 176 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran açısından Irak'ın güvenliği, İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarının parçasıdır dedi. Hatipzade son günlerde Irak'ta cereyan eden olaylardan duyduğu kaygıları dile getirerek, İran her zaman Irak'ın güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir ve bu ilkeleri zedeleyen ve tehdit eden her eylemi reddetmektedir dedi. Hatipzade Irak'ın iç gelişmesine ve bölgedeki yapıcı rolüne değinerek, bazılarının Irak'ta kriz yaratarak ve terör eylemleri tertip ederek bu hedeflerin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Irak'ın yüksek potansiyelleriyle bu zor dönemleri geride bırakabileceğini belirten Hatipzade, İran'ın dost ve kardeş ülke Irak'a verdiği desteklere devam edeceğini söyledi.
Üst bölgeleri, karakollar ve devriyelerle 7 gün 24 saat gözetim altında tutulan Van-İran sınırı 64 kilometrelik duvarla daha güvenli hale getirilecek. Anadolu Ajansı'nın haberine göre terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla sınırların güvenliğini artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Van-İran sınırının 64 kilometrelik kısmına yapılması planlanan modüler beton duvarın inşasına önümüzdeki günlerde başlanacaktır. Akıllı sistemlerle donatılacak 3 etapta tamamlanması hedeflenen duvar sayesinde komşu ülkeyle en uzun sınır hattı sahip olan Van'da hudut güvenliğinin artırılması, terör, uyuşturucu, kaçakçılık gibi olayların önlenmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamada görüşmede Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti. Erdoğan, NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. NATO Genel Sekreteri de bölgedeki tüm ülkelerin barış ve sükuneti sürdürmek için işbirliği yapması çağrısında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu görüşmeleri işaretle Cenevre'deki toplantı gayri resmi bir toplantıdır, burada yeni bir müzakere başlamıyor dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs kesim lideri Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye Dışişleri Bakanı, biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de adadaki gerçekler çerçevesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir tüm taraflar için de kazan kazan getirecek bir çerçeve ve vizyon ortaya koyuyoruz dedi. Çavuşoğlu sadece bunu istemekle kalmayıp bir vizyonla süreçteki toplantılara katılacaklarını vurguladı.
Türkiye'de son 24 saatte 320.078 COVID-19 testi yapıldı. 63.082 kişinin testi pozitif çıktı. 289 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3.205 oldu. 56.510 kişinin COVID-19 tedavisinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.591.550'ye yükseldi. Bu arada Amerikalı ilaç firması Pfizer yeni tip koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde 3. doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.
Terör rejimi İsrail güvenlik güçleri dün gece yeni işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalede bulundu. İşgalci rejim güçleri Kudüs'te teravih namazı sonrası bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti ve onlara ateş etti. Eski şehirdeki Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Şam kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdülatif Elkanu, Filistin halkını işgal güçleriyle Siyonist Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet etti.
Yemen Ensarullah Hareketi sözcüsü Yemen'e karşı kuşatma ve savaş durdurulana kadar barışın sağlanamayacağını vurguladı. Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüselam attığı tweette uluslararası görüşmeleri ve Yemen'de ateşkes çağrısını asılsız bir iddia olarak nitelendirdi.
Ve Rusya, Varşova'nın Rus diplomatlara yönelik eylemlerini misilleme olarak 5 Polonyalı diplomatı ülkeden sınır dışı etmek kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Varşova'nın Rus diplomatlara yönelik eylemlerini misilleme olarak 5 Polonyalı diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan İran İslam Cumhuriyeti sesini duyuyorsunuz. Bu sabahki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İsrail'in kuruluşunun 73. yılında yaşadığı benzersiz krizlerle ilgili. Korsan İsrail rejiminin kuruluşundan yani Nekbe gününün üstünden 73 yıl geçmektedir. 14 Mayıs 1948 günü Siyonist rejim İsrail'in kuruluş yılı tarihidir. Siyonist rejim İsrail'in İbrani takvimine göre kutlanan bugün bu sene 15 Nisan'a denk geliyor. Filistinliler ise Siyonist rejim İsrail'in kuruluşu yıl dönümünü Nekbe günü olarak adlandırarak protestolar ile karşılıyor. İsrail rejiminin kuruluşunun 73. yıl dönümü, rejimin son 73 yılda benzeri görülmemiş iki iç krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde yaşanmaktadır. İsrail rejimi özellikle son 2 yılda yaşadığı siyasi krizler nedeniyle 23 Mart 2021'de 4. kez parlamento seçimleri düzenledi. Rejimin siyasi akımları ve partileri yapılan 4 seçimin hiçbirinde parlamentodaki 120 sandalyenin 61'ini yani mutlak çoğunluğunu kazanamadı. Bu durum 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 4 parlamentonun fesine ve İsrail rejimi yönetimindeki geçici başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabineyi kurma sürecinin devam etmesine yol açtı. Ancak her defasında kabineyi kurmakta başarısız kaldı. 23 Mart seçimlerin ardından İsrail Başkanı Ruvin Rivlin, Netanyahu'yu kabineyi kurmak için yeniden atadı. Ancak 28 günlük fırsatın üstünden 10 günü aşkın süre geçmesine rağmen Netanyahu hala kabineyi kuramamıştır. Çünkü rejimin meclisinde sadece 52 milletvekili Netanyahu'yu destekliyor. Böylece Netanyahu diğer temsilcilerin desteğine ihtiyacı var. En az 9 temsilcinin ona destek vermesi gerekiyor. Bu durum ise zor görünüyor. Bu durum İsrail iktidarının yapısında iki noktaya işaret etmektedir. Birincisi, Netanyahu mevcut siyasi çıkmazın siyasi partilerin kendisiyle muhalefetinden kaynaklandığını bilmesine rağmen 12 yıllık başbakanlığın ardından görev süresinin sonunda yolsuzluk davalarından hapse atılabileceği için istifa etmeyi reddetmesidir. İkincisi, İsrail'deki iktidar yapısı ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Çünkü taraflar kabine kurma konusunda uzlaşmaya varmazlarsa, işgal altındaki topraklarda siyasi çıkmaz ve geçici kabinenin yönetimi devam edecektir.
73. nefret dolu kuruluş yıldönümünde İsrail'in karşı karşıya olduğu ikinci kriz, işgal topraklarındaki kötü ekonomik duruma karşı kitlesel protestolar ve Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıdır. Protestolar Mayıs 2020'den beri her hafta gerçekleşiyor. İşgal topraklarda yaşayanlar Netanyahu'nun başbakan olarak görevden alınmasını istiyor. Irkçı İsrail'in tarihsiz kuruluşunun 73. yıl dönümünde önemli bir nokta, bazı Arap ülkelerinin bu rejimin kuruluş yıl dönümünü resmen kutlamış olmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan olmak üzere 4 mürteci Arap ülkesi geçen yıl Siyonist rejimle resmi ilişkiler kurdu. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Siyonist rejimi 15 Nisan 2021'de kuruluş yıl dönümünde ilk kez kutladı ve Netanyahu da tebrik mesajını memnuniyetle karşıladı. Sahte İsrail rejiminin 73. kuruluş yıl dönümünde Amerika hala Siyonistleri destekleme kararlılığını sürdürüyor. İsrail rejimini kuruluşunun yıl dönümünde kutlayan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın ırkçı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının sağlam ve geri döndürülemez olduğunu söyledi. Bazı Arap rejimlerinin liderlerinin kutlama mesajları ve Amerika'nın İsrail'e olan bağlılığına rağmen işgalci İsrail'in Filistinlere karşı işlediği suçların sayısı azalmadı. Tam tersine bu suçlar, cinayetler daha da arttı. Siyonist rejim İsrail'in tüm cinayetleri ve utanç verici eylemlerine ve insanlığa karşı işlediği suçlarına rağmen uluslararası kurum ve kuruluşlar ise bu suçlar karşısında maalesef pasif ve sessiz kalmaya devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika Dışişleri Bakanı'nın Afganistan ziyareti konusunda. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe öğleden sonra Afganistan'a habersiz ziyaret gerçekleştirdi. Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani görüşmesinde Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çıkması ve de Afganistan'ın geleceği ile ilgili meseleler, özellikle de İstanbul Barış Görüşmeleri ele alındı. Eşref Gani görüşmede Afgan ordusunun ve güvenlik güçlerinin ülkeyi savunabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak iki ülke arasında yeni bir işbirliği çerçevesi oluşturma gereğini vurguladı. Eşref Gani'nin bu güven kaynaklı sözlerine rağmen Afganistan'daki güvenlik durumu hakkında endişeler mevcut. Afganistan Parlamentosu'nun başkanı Mir Rahman Rahmani, çarşamba günü Amerika askerlerinin ülkeyi terk etmesi halinde ülkenin başka bir iç savaşla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu. Blinken ziyareti, Amerika Başkanı Joe Biden'in Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekileceğini duyurmasının ardından geldi. Biden, Afganistan'daki en uzun Amerika savaşını bitirme zamanının geldiğini söyledi. Joe Biden, yaklaşık 5 ay içinde tüm Amerika birliklerini Afganistan'dan çekeceğini duyurduktan sonra, NATO'da Amerika ile aynı anda Afganistan'daki askerliğini çekeceğini duyurdu. Blinken'in Afganistan ziyareti birkaç amaçla yapılmış gibi görünüyor. Birincisi, Afgan yetkililerle Washington'un Kabil ile ilişkilerinin devam edeceğine ve Afganistan'a yardım sağlanacağına dair güvence verilmesidir. Blinken, Amerika'nın Afganistan'ın güvenlik ve savunma güçlerine istişari desteğini sürdüreceğini ve Afgan barış sürecini kolaylaştırma çabalarını sürdüreceğini iddia etti. Biden ayrıca Amerika'nın Afganistan'daki askeri operasyonlara artık katılmayacağını duyurdu ve sadece diplomatik ve insani çalışmalar yapmaya ve hükümete yardım etmeye devam edeceğini iddia etti.
İkinci mesele, en geç 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan ayrılacak olan Amerikan askerlerinin geleceğidir. Amerika'nın Afganistan'dan askeri olarak çekilmesine rağmen Biden hükümeti Taliban'ın Afganistan'daki hükümet güçlerine ve çeşitli bölgelere ve şehirlere yönelik saldırılarının artması ve gerçekten de büyük ölçekte iç savaşın patlak vermesi konusunda ciddi endişelerinden ziyade Amerikan askerlerini düşünüyor gibi görünüyor. Bu bağlamda bu güçlerin komşu ülkelere taşınması düşünülmekte. New York Times, Pentagon ve istihbarat servislerinin batılı müttefiklerle Afganistan'ın komşu ülkelerine asker göndermek için koordineli olarak çalıştığını duyurdu. Bu haber kaynağına göre Pentagon, terörizmin yeniden ortaya çıkmayı önlemek amacı ve Afganistan'ın bir terör üssü olmasını önlemek için bunu yapacaktır. Pentagon bölgede bir güvenlik boşluğunu önlemek için Tacikistan, Kazakistan veya Özbekistan'a asker göndermesini inceliyor. Bu, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirmesi ve Amerika içinde Biden'a karşı muhalefet bağlamında anlam kazanıyor. Amerika'da Temsilciler Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Biden'ın girişimini savunmasına rağmen bazı cumhuriyetçi liderler bunu şiddetle eleştirdi. Üst düzey bir cumhuriyetçi senatör olan Graham, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda uyarıda bulunarak, Amerikan birlikleri Afganistan'dan ayrılırken Amerikan başkanının bir başka 11 Eylül'e daha yaklaştığını söyledi. Bu arada Rusya, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesindeki gecikmeyi ülkedeki düşmanlıkların tırmanmasına neden olduğunu düşünüyor. Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan elçisi Zamir Kabilov, son Amerikan kararının ardından Taliban'ın saldırılarını yoğunlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu. Böyle olursa Biden hükümetinin askerlerini geri çekmesi kararını değiştirmesi beklenebilir. Amerika 2001 yılında terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etmiş, ancak NATO kuvvetleriyle beraber 20 yıllık işgalin ardından Amerika NATO askeri varlığı, artan güvensizlik ve şiddetin yanı sıra uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının artmasına neden olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1400, İran takvimiyle Hicri Kameri 4 Ramazan 1442 ve Miladi takvimde 17 Nisan 2021 Cumartesi. Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1379'da Hindistanlı Müslüman alim ve reformcu Allame Seyyid Haydar Cevadi vefat etti. Hicri Şemsi 1317'de Hindistan'ın Allahabad kentine bağlı bir köyde dünyaya gelen Cevadi, önde gelen alimler olan Seyyid Muhsin Hekim, Seyyid Ebu'l-Kasım Huyi ve Şehit Seyyid Muhammed Bağır Sadr'ın harici fıkıh ve usul derslerine katıldı. Allame Cevadi, Hindistan'ın Allahabad bölgesinde maddiyatçı düşünceleriyle ciddi mücadele ve Vahabiler ile bidat konusunda telifleri vardı ve bu konularda ders verdi ve konuşmalar yaptı. Hindistan'da onlar cami, okul, Hüseyiniye, kütüphane ve tedavi merkezi kuran Cevadi Hicri Şemsi 1376'da İslam İnkılabı rehberi tarafından Hindistan'daki temsilcisi olarak atandı. Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1365'te İranlı Kürt şair ve yazar Muhammed Emin Mokri vefat etti. Hicri Şemsi 1300'de İran'ın batısındaki bir köyde dünyaya gelen Mokri, yine Kürt olan bilim adamı ve şair Abdurrahman Şerefkendi ile tanıştı ve onlar arasındaki dostluk ömür boyu sürdü. 834 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 608'de Mısırlı şair ve edip Gazi Said bin Senaül Mülk lakaplı Ebu'l-Kasım Hebetullah bin Cafer vefat etti. Kur'an-ı Kerim ve Nahif bilimini Kahire kentinde, hadis ve diğer bilimleri de Mısır'ın İskenderi kentlerinde öğrenen Said gençken şiir ve edebiyat dallarında geniş çalışmalarda bulundu. ...866 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 576'da Bağdatlı Nahifci şair ve katip İbni Horasani lakaplı Muhammed bin Muhammed vefat etti. Hicri Kameri 494'te İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan kentinde dünyaya gelen Horasani, ilim öğrenmek için Bağdat kentine gitti ve bu kentte ikamet etti. ...29 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ramazan 1413'te Müslüman alim ve mücadeleci Ayetullah Mirza Haşim Amoli vefat etti. Hicri Kameri 1322'de İran'ın kuzeyindeki Amol kentinde dünyaya gelen Amoli ilk eğitimini Amol'da bitirdi ve 13 yaşında ilim öğrenmek için Tahran'a geldi. Ayetullah Amoli İslami bilimlerin yanı sıra siyaset ve İran'da Pehlevi rejimine karşı mücadele alanında da faaliyetlerde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade Telqa Naim Ramazan Kerim رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة تلقى النعيم
نور كابوسي
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 5. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayı insanın kendini yetiştirmesi için çok önemli bir fırsattır ve bu süreç insanın ilk önce kendisini doğru tanımasıyla başlar. Gerçekte insan ilk önce kendini doğru tanımalıdır ve ancak o zaman kendini geliştirerek ıslah edebilir. Üstelik insan kendini tanıyınca bu kez Allah-u Teala'yı tanıması da mümkün hale gelir. Allah'ı tanıyan insan ona doğru hareket eden ve söz ve ameli Allah-u Teala'yı hoşnut edecek şekilde olur. Yüce Allah da onun yüzüne manevi hakikatleri idrak edilebileceği bir kapı açar ve sonuçta daha fazla hakikatleri idrak eder. Böyle bir insanın masalı bir caddede ilerleyen ve ilerledikçe yeni manzaralarla karşılaşan bir şoförün masalıdır. Bu yüzden her ne kadar kul Allah-u Teala'ya doğru hareket ederse daha fazla hakikati idrak eder ve gözünün önündeki daha fazla perde aralanır ve bir o kadar Allah'a olan imanı artar.
İnsanın kendini yetiştirmesi, kendi içine yönelik özel ilgi duyması ve maddiyatı önem vermekten uzaklaşarak ruhunu bir insan olabilmek için gerekli olan ahlaki iyi özelliklere doğru yöneltmesi demektir. Ve mübarek Ramazan ayı insanı esas gerçeğine geri getirmek ve insani konumunu ve cevherini idrak etmesi ve başka insanlarla bir arada yaşamakla beraber bir an bile Allah'ı yad etmekten gafil olmaması için bir fırsattır.
Rivayetlere göre bazı yüzeysel bakışlı insanlar bir evliyaya şöyle demiş: "Ey şeyh! Falanca adam su üzerinde batmadan yürüyor." Şeyh şöyle demiş: "Bu çok basit bir iş, çünkü kurbağa da bunu yapabiliyor." Adamlar bir kez daha şöyle demiş: "Havada uçan birini biliyoruz." Şeyh şöyle demiş: "Bu da basit bir iş, çünkü sinek ve sivrisinek de bunu yapabiliyor." Adamlar yine demiş: "Ey şeyh, biz bir göz kırpmada bir kentten bir başka kente giden birini tanıyoruz." Şeyh gülümseyerek şöyle demiş: "Bu iş hepsinden daha kolay. Zira şeytan da bir göz kırpmada dünyanın doğusundan batısına gidebiliyor. Bu tür işlerin hiçbir değeri yoktur." Ardından şeyh ayağa kalkmış ve herkesin duyabileceği yüksek sesle şöyle demiş: "Asıl yiğit, kendi soydaşlarıyla oturup kalkan, pazarda kendi soydaşlarıyla alışveriş yapan, insanlarla muaşeret eden ama bir an bile Allah'ı anmaktan gafil olmayan kişidir."
Oruç ibadeti, oruç tutma şartlarına sahip olan insanlar için vaciptir. Bu şartlar şöyledir: buluğa ermek, akıl, zira deri insan oruç tutamaz, kuvvet, zira gücü yetmeyen insan oruç tutamaz, yaşlı insanlar gibi, aklı başında olmak, yolcu olmamak, namaz ibadetinin farzları, yarım okunan yolculuklarda oruç hatta müstehap olsa bile sahih değildir ve ancak belli bir günde oruç tutmaya niyet etmişse seyahatte olsa bile oruç tutabilir. Heyz veya nifas durumunda olmamak, orucun tehlike arz etmemesi, zira eğer oruç insan sağlığına zarar verecekse, ister kişi kendisi buna kanaate varsın, ister güvendiği hekim söylesin, oruç tutmaması gerekir.
Ya nuran nur, ya munavviran nur, ya khalikan nur, ya mudabbiran nur, ya mukaddiran nur.
Bu arada orucu vacip kılan şartlara dikkat etmek de büyük önem arz ediyor. İnsan sırf zafiyet yüzünden orucunu bozamaz. Fakat zafiyeti katlanılmaz noktaya ulaşacak olursa orucunu bozabilir. Yine orucun zarar vermek korkusu varsa oruç bozulabilir. Dolayısıyla bülü yaşına ulaşan kızların oruç tutması vaciptir ve ancak cismi zafiyet ve benzeri durumlarda oruç tutmaları caiz değildir ve zararlı olan durumlarda oruçlarını bozabilir.
İftar sırasında dua etmek büyük önem arz eden bir konudur. Nitekim iftar vakti hacetlerimizi Yüce Allah'tan niyaz etmek için çok güzel bir fırsattır. Rivayetlere göre Hazreti Ali aleyhisselam iftar sırasında şu duayı okurdu: Yüce Rabbim, senin için oruç tuttuk ve senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. O zaman bu ibadeti bizden kabul buyur. Zira sen gerçekten duyansın, bilgesin.
Yine rivayetlerde iftar vakti Kadir suresi okunması ve velev ki birkaç hurma veya bir bardak su olsun sadaka verilmesi İslam peygamberinin sünneti olduğu belirtilmiştir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan ayında bir mümine yemek ikram ederse Allahü Teala ona 30 mümin kulu azat ettiği kadar mükafat verir ve Allah katında bir duası icabet görür.
Bir gün Allah Resulü amcaoğlu Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Ali, mübarek Ramazan ayı yaklaştı. İftardan önce dua et. Hazreti Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed, kim Ramazan ayında iftardan önce şu duayı okuyacak olursa Allahu Teala onun duasına icabet eder, namazını, orucunu kabul eder. On duasını icabet eder, günahlarını bağışlar, acı ve kederini bertaraf eder, sorunlarını çözer, hacetlerini yerine getirir, amacına ulaştırır, amellerini peygamberlerin ve sıddıkların amellerinin seviyesine yükseltir ve kıyamet gününde yüzünü ay kadar parlatır. İslam peygamberinin sözünü ettiği dua ise şöyle.
Ey yüce Rabbim, ey nur Rabbi, ey yüce makamlı Rabbim, ey mekanı yüce Rabbim, ey coşan denizlerin ve büyük şefaatin Rabbi, ey yenilmez Rabbim, ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ın yüce Rabbi, sen göklerde ve yerde ne varsa Rabbisin ve senden başka yerde ve göklerde başka ilah yoktur. Sen yerde ve göklerde olup biten her şeye mutlak hakim ve üstünsün ve senden başka bunlara hakim olan başka hiç kimse yoktur. Sen yerde ve göklerde her şeyin ve herkesin malikisin ve senden başka hiçbir malik ve padişah yoktur. Ey yüce Rabbim, büyük adının hakkına, her şeyi aydınlatan nurun hakkına, ancak senin olan hükümdarlığının hakkına, ey yaşayan ve her şeyin hayatı ona dayanan Rabbim. Senden her şey onun sayesinde parlayan İsmin hakkına, yeri ve gökleri aydınlatan nurun hakkına, geçmişlerin ve geleceklerin onun aracılığıyla ıslah olan ve seçkin hale gelen ismin hakkına, ey herkesten önce var olan ve herkesten sonra da var olan, ey var olan ve senden başka hiçbir ilah olmayan Rabbim, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder ve günahlarımı affet. İşlerimi kolaylaştır, yolumu aç, beni Allah'ın selamı üzerine olan Muhammed ve Ali Muhammed'in dininde ve hidayetinde ve sünnetinde sabit kıl. Amellerimi kabul et, evliyalara, itaat ehli olanlara verdiğini bana da ver. Zira ben ancak sana iman ediyor ve sana tevekkül ediyor, sana yalvarıp yakarıyorum. Nitekim kaderim senin elinde ve sana doğru geliyorum. Bana ve çocuklarıma ve aileme tüm hayırları topla ve benden ve çocuklarımdan, ailemden tüm şerleri uzaklaştır. Sen rahmet ve nimet veren, yeri ve gökleri hiçbir eşi benzeri olmayan şekilde yaratan, istediğin herkese veren, istediğin herkese vermeyen yüce Rabbim. O zaman bana minnet buyur, beni hayırlarını sunduğun kesimden yap. Rahmetin umuduyla ey merhametli olanların en merhametlisi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılın en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke şehrinden Medine'ye göçüne ve hicretine dayanan Şemsi takviminde 2021 yılı Şemsi 1400 yılına denk geliyor. Aslında Hicri Şemsi 1400 yılı 14. Şemsi yüzyılın son yılıdır. İlk Şemsi yüzyılı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisete ve hicretinden sonra belki de 14. Şemsi yüzyılı son 14 yüzyılın en olaylı yüzyıllarından biri olduğu söylenebilir. İran halkı için 14. Şemsi yüzyılı İran'ın en zorba krallarından Rıza Han yönetiminin başlaması ile damgalandı. Rıza Han, Kacar Hanedanlığı'nın son kralı Ahmet Şah'ın devrilmesiyle Hicri Şems'i 1299'da İngiliz destekli bir darbeyle Kacar Hanedanı'nın sona erdiğini açıklamıştı.
Buna rağmen Rıza Han'ın darbesinden önce İran halkı bir devrim gerçekleştirerek kralın gücünü sınırlamaya çalışmıştı. Bu bağlamda halkın oyu ile bir parlamento oluşturulmuş ve İran'da parlamenter meşrutiyet sistemi kurumsallaşmıştı. İran'da meşrutiyete dayalı bir sistemin oluşumu, Orta Doğu ve Güney Asya'daki İngiliz sömürge politikalarına aykırı düşmekteydi. İran'da meşrutiyet sistemin kurulması başarılı olması halinde İngilizlerin İran'ı sömürgeleştirme hayallerini suya düşürecekti ve onların elini sıkılaştırıp özellikle Asya'daki İngiliz kolonileri için en önemlisi en büyük İngiliz kolonisi olan Hindistan için bir model ve örnek oluşturabilirdi. Bu nedenle meşrutiyet devriminin en başından itibaren Britanya bu devrimi saptırmaya ve onu yenik düşürmeye çalıştı.
Ne yazık ki İngiliz hükümetinin planlama ve komplolarına İran içinde çıkarları İngiliz hizmetinde olan unsurlar eşlik etti. Rıza Han, İngilizlerin meşrutiyet devrimi yolundan saptırma planlarında İngilizlere eşlik eden İngiliz unsurlarından biriydi. 2 Şubat 1921 darbesi Rıza Han'ın meşrutiyet devrimine karşı olması ve onun satılmışlığının sonucuydu. Buna ilaveten Rıza Han, Ahmet Şah'ı devirerek İran'ın en kötü ve en zayıf kraliyetinin 150 yıllık yönetimini sona erdirdi. Ama aslında İran üzerindeki sultasının temelini atmaya çalıştı ve Hicri Şems'i 1299 İsfend ayındaki darbeden 4 yıl sonra bu isteğini İngiliz hükümetinin desteğiyle gerçekleştirdi.
Rıza Han, İran'da Pehlevi monarşisini kurdu ve kendisine Rıza Şah adını verdi. Rıza Şah, parlamentoyu hükümeti için bir araç haline getirdi ve sahte ve görünüşte kalan seçimler düzenleyerek kendisini destekleyen bir parlamento oluşturarak özgürlükçülüğü bastırma ve Batı kültürünü geliştirme, otoriter politikalarını uygulamaya ve meşrulaştırmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle İngilizler Rıza Han'ı İran Krallığı'na getirirken onu İran'dan alıp Güney Afrika'daki Moris Adası'na sürgün ettiler. Böylelikle Rıza Şah'ın 22 yaşındaki oğlu Muhammed Rıza İngiliz desteğiyle babasının yerini aldı.
Rıza Şah'ın devrilmesinin ardından Amerikan Başkanı Roosevelt, Sovyet lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill, İran üzerinden Nazi Almanyası'na karşı müttefik cephesini güçlendirmek için Tahran'da bir konferansa katıldı. Tahran konferansı düzenlemenin de önemli yanı bu toplantı için İran hükümetiyle koordinasyonun olmaması ve İran'ın genç kralı ile herhangi bir görüşme yapılmaması ve onun görüşünün alınmamasıydı. Tahran konferansının ardından İran, müttefik kuvvetler tarafından işgal edildi ve ülke, müttefiklerin zafer köprüsü haline geldi. Ancak İran halkı, müttefiklerin İran'ı işgali sırasında son yüzyılların en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Yoksulluk ve sefalet İran'da yaygın hale geldi ve milyonlarca İranlı yabancı orduların varlığından doğan açlıktan ve kıtlıktan dolayı hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı Hicri Şems'e 14. yüzyılın en önemli olaylarından biridir. İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Amerika, Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine nükleer bomba attı. Japonya'nın nükleer bombardımanı ülkeyi müttefik cephesine teslim olmaya zorlasa da Amerika Birleşik Devletleri en büyük suçu ve sivil katliamı işledi ve tarihte kaydetti. İngiltere ve Fransa'nın önderlik ettiği Avrupalı sömürge güçleri, sömürgelerinin ve nüfuzlarının çoğunu kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra bağımsızlık mücadeleleri ve katliamların ardından birçok kolonileşmiş ülke bağımsızlığını ilan etti.
Fransızlar 8 yıl boyunca 1,5 milyon Cezayirli'yi öldürdükten sonra 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını kabul etmek ve 130 yıllık sömürgecilikten sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hint halkı da İngilizlere ülkelerinden çıkarmak için çok kan verdiler. Avrupa sömürgeci ülkelerinden Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki sömürge topraklarından bağımsızlığının hikayesi acı ve katliamlarla dolu bir hikayedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük güçlerin kadrosu değişti. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği iki süper güç olarak ortaya çıktı. Dünya, Batı ve Doğu olmak üzere iki kutba bölünmüştü. Avrupa sömürgeci ülkelerinin kolonisi sultasından bağımsız hale gelen birçok ülke Sovyet süper gücünün şemsiyesi altına girdi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir soğuk savaşa girdi dünya. Ve iki süper güç dünyadaki güçlerini ve nüfuzlarını genişletmek için büyük bir silahlanma yarışına başladı. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nın zafer kazanan güçleri başka bir savaşı önlemek için uluslararası barış ve güvenliği sağlamak üzere Birleşmiş Milletler'in temelini attı. Bu örgütün en önemli ayağı olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İkinci Dünya Savaşı'nın galip güçlerine verilen veto hakkı ile Birleşmiş Milletler de büyük güçlerin etkisi ve hakimiyeti altına girdi. Soğuk Savaş dönemindeki bölgesel ve küresel gelişmelerin ve çatışmaların çoğu Batı ve Doğu'nun iki gücü arasındaki rekabetten etkilendi. Bu arada iki süper güç olan Batı ve Doğu güçleri arasındaki rekabetin yörüngesinin dışında bir gelişme yaşandı ve bu da 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'nin zaferiydi. İran İslam Devrimi önde gelen ve üst düzey bir din adamı olan İmam Hümeyni'nin liderliğiyle başarıya ulaştı.
İslam İnkılabı'nın zaferi dinin uluslara tehdit olduğu düşüncesine yayan komünizm ve Marksizm fikrini devre dışı bıraktı. Öte yandan İmam Hümeyni'nin Muhammed Rıza Pehlevi hükümetine karşı hareketi Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi ve desteği altındaki en otoriter hükümetlerinden birini devirmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri 1953'te Dr. Musaddık Ulusal Hükümeti'ne karşı bir darbeyle İslam devriminin zaferinde 25 yıl önce petrol endüstrisini millileştirerek İran'daki demokratik süreci başlatan halkın seçtiği hükümeti devirmişti. Ancak Amerika'nın Muhammed Reza Pehlevi rejimine tam desteği İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin estirdiği fırtınayı durduramadı. Ve İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün ve muzaffer İslam devriminin ardından İran halkının tam desteğiyle vatana döndü.
Yüzyıllık monarşi devrildi. İran İslam devriminin zaferini Batı ve Doğu'nun iki süper gücünün kızgınlık ve düşmanlığı izledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği yeni doğan İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırmaktan çekinmedi. Irak'ta Saddam iktidarının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı 8 yıl boyunca dayattığı savaş, Batı ve Doğu'nun iki süper gücünün ve destekçilerinin İran'a karşı en önemli hasmane eylemiydi. İki bloktan Batı ve Doğu'dan yaklaşık 57 ülke Saddam'a İran'a karşı savaşta çeşitli ekonomik, askeri, mali ve istihbari yardım sağladı. Ancak bu eşitsiz savaşta başı dik ve muzaffer çıkan taraf İran'ın gençleriydi.
İslam devriminin zaferi Hicri Şams'ı 14. yüzyılda bir başka büyük değişikliği müjdeledi ve bu da Sovyetler Birliği'nin çöküşüydü. İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 3 yıl önce Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'e bir mesaj göndererek onu din karşıtlığına son vermeye ve ilahi değerlere dikkat etmeye çağırdı. İmam Hümeyni, Gorbaçov'e Marksizm-Komünizmin kemiklerinin kırıldığını bildirdi. İmam Hümeyni'nin bu tahmini 3 yıl sonra gerçekleşti ve Doğu'nun süper gücü büyük bir şaşkınlık içerisinde parçalandı. İslam devriminin zaferi ve Doğu'da Sovyet süper gücünün çöküşü dünyada dinin ve ilahi değerlerin canlanmasına yol açtı.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, meyveler ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin bir diğer bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugün hepimizin yakından tanıdığımız incir meyvesinin özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.
Bilimsel adı Carica ficus olan incir, çok yararlı bir meyve olarak eski Romalılar arasında ağacı özel saygıya sahiptir. Atina halkı ve Romalıların büyük bir bölümü onu kutsal bilirken Mısırlılar da inciri çok severlerdi. İncir, Kur'an-ı Kerim'de bir surenin Tin adını alacak kadar önemlidir ve Yüce Allah da 95. suresinin 1. ayetinde bile ona yemin etmiştir.
Tevrat'ta da incirin şifalı özelliklerine vurgu yapılmıştır. Milattan 704 yıl önce de İsa'yı peygamberi bir çeşit tehlikeli şarbon hastalığına yakalanan ve ölüm tehlikesi yaşayan padişah Hezekiah'yı incir merhemiyle tedavi etti. İncir hem tatlı hem besin değeri zengin olan bir meyve olarak tüm dünyada asırlardan beri halk tarafından beğeniliyor. İncirin özellikleri hakkında yapılan son araştırmalar, incirin diyabetten egzamaya kadar birçok tıbbi sorunun tedavisinde yararlı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden inciri beslenme programımıza almamız yararlı olacaktır.
Birçok çeşidi olan incir ağacının başlıca kaynağı Akdeniz'in farklı bölgeleridir. Fakat günümüzde sürekli yetiştirildiği için Afrika'nın kuzeyi, Suriye, Mısır, Akdeniz, Orta Amerika, Kaliforniya, Meksika, Şili, İran ve diğer birçok ülke ve bölgede yaban olarak yetişiyor. Günümüzde en az 600 çeşit incir kaydedilmiştir. İran'da ise incir üretimi 60 bin hektarlık alanda 95 bin tondur ve Fars ili ise ülkede en fazla kurutulmuş incir üreten ildir. İran dünyada incir üretiminde 4. sırada yer alırken Türkiye yıllık 255 bin ton ile dünyada 1. sırada bulunuyor. İncir Akdeniz beslenme programında önemli yeri varken ayrıca Orta ve Batı Asya bölgesinde büyük ilgi görüyor.
Görüntü olarak incir ağacı 3 ila 10 metre yükseklikte düşük dirençli dağınık dalları vardır. Yaprakları ise geniş ve kenarları tırtıklıdır. 3 ila 5 derin yarığı vardır. Yüzeyi sert ve pürüzlüdür. Dişi ve erkek olarak ağaçları ikiye ayrılır. Aynı ağaç üstünde hem dişi hem de erkek nitelikli organlar bulunmaz. Dişi ağaçların meyvesi büyük ve fazladır. Erkek ağaçların ise ufak ve az meyvesi bulunmakla birlikte meyvesi dişilerinki gibi yenilebilir lezzette de değildir. Ancak tozlaşma için gereklidir. Yılda genelde bahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 3 kez hasat veren olan incir meyvesi lezzetli, güçlendirici, enerji veren bir
beslin kaynağıdır.
İncir çeşitleri arasında özellikle sıcak bölgelerde düşük boy, normal ağaç veya yükselen gövdeli tipleri bulunuyor. Bazı incir çeşitleri arasında gövdesinde kauçu hazırlamak için kullanılan bolca reçinesi vardır. İncir genelde metabolizma için gerekli olan içerdiği zengin besin maddeleri nedeniyle çok yararlı meyveler kategorisinde yer alıyor. Bu arada kurutulmuş incirin yaş incire nazaran daha zengin besin maddeleri içerdiğini unutmamak gerekir.
Tedavi amaçlı kullanılan incir ağacının parçaları, reçinesi, yaprağı ve meyvesidir. Kimyasal açıdan taze incirin %94'ü su, %3-4 oranında şeker, %0,79'u nitrojenli ve %0,32'si ise yağlı maddeler içeriyor. Fakat kurutulmuş incirin %29'u su, %50'si şeker, %5,5'i nitrojenli, %4'ü protein malzemeleri ve %2'si ise yağlı maddeler ihtiva ediyor. Buna ilaveten incir başta kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, klor, kükürt, bakır ve çinko gibi bolca mineraller içeriyor.
Genelde 5 çeşit ortak incir türü vardır ve her biri kendisine has tat ve lezzeti vardır. Bunlar siyah incir, kadota incir, kalimirna incir, Türk kahverengi inciri ve Adriyatik inciridir. Siyah incirin kabuğu ise siyah ve içi ise pembemsidir. Çok tatlıdır. Yemek sonrası tatlı yerine geçerken aynı zamanda keklere karıştırmak ve kurabiyelerin tarifine eklenince başka bir tat daha kazandırıyor. Kadota incirin eti ise mor ve kabuğu ise yeşildir. Tüm incirler arasında en az tatlı olan incirdir.
Kalemirna inciri ise açık yeşil renkli, kabuğunun içindeki eti ise kehribar rengindedir. Diğer incirlere göre daha büyüktür, kendine has kokusu ve tadı vardır ve daha fazla besleyicidir. Türk kahverengi inciri ise mor renkli kabuğu ve kırmızı eti vardır. Kokusu yumuşak ve tadı ise diğer incirlere nazaran daha tatlıdır ve genelde salatalarda kullanılır. Adriyatik inciri de açık yeşil kabuklu, içi de pembe renklidir. Bu çeşit incire beyaz incir de denilir. Zira çok hafiftir, çok tatlılar ve sade bir meyve tatlısı olarak tüketilebilir.
İncir çiği pişirilmiş olarak reçel ve komposto ve ayrıca kurutulmuş olarak kuru yemişlerde tüm yıl boyunca tüketilebilir. Böylece tüm yıl boyunca onun faydalarından yararlanabilirsiniz. Buna ilaveten çiğ olarak çeşitli kekler, pastalar, kurabiyeler ve mevsimlik tatlılarda kullanılabilir. İncirin insan sağlığına olan eşsiz özelliklerine ilaveten bir de ilaç olarak bazı özellikleri söz konusudur. İncirin sağlık için özelliklerinden biri antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar insanın tüm vücudunu etkilediği için birçok hastalık, yaşlılık ve kanserle mücadele eder. Bu yüzden incirin tüm çeşitleri antioksidan kaynağı olarak bu sorunlarla mücadelede büyük oranda yardımcı olabilir.
Kolesterolün düşürülmesi incirin özelliklerinden bir diğeridir. İncir çözünür bir lif olan pektini içerir. Lif sindirim sistemi kanalında hareket ettiğinde bağırsaklarda dolaşırken biriken kolesterolü toplar ve onları vücuttan atılması üzere boşaltım sistemini taşır. İncirdeki pektin çözünür bir lif olarak bağırsak hareketlerini de iyileştirir. İncir en yüksek lifli gıdalardan biri olarak doğal bir müsil görevi de yapar. Beslenme programında bol lif içeren gıdaların tüketilmesi, sindirim sisteminde kolon kanseri gibi hastalıklar önlenmiş olur.
Taze incir yemek sindirim rahatsızlıklarını giderir, mide ve bağırsakları güçlendirir. İncir bol potasyum ve az miktarda sodyum içeriyor. Bu yüzden de yüksek tansiyon hastalığının zararlarını önlemek için çok uygun bir besin maddesidir. İncirin bu özelliği sinirlerin yatışması ve gevşemesinde neden olur. İncir ayrıca potasyum açısından zengin bir meyve olduğundan kansız veya iştahsız çocukların sağlığı için çok yararlıdır.
İncirin bir diğer özelliği de kronik kalp hastalığının önlenmesidir. Kuru incir fenol, omega C ve omega 6'yı içerir. Bu yağ asitleri kronar kalp hastalığı riskini azaltırken incir yapraklarının da trigliseritler üzerinde kontrol edici etkisi vardır ve oranını düşürür. Trigliserit çeşitli kalp hastalıkları için en önemli risk faktörlerinden biridir.
İncir iyi bir enerji kaynağıdır. İncirin beslenme modeline eklenmesi enerji seviyesinin artırması için çok güvenli bir yoludur. İncirdeki karbonhidrat ve şekerler vücudun enerji oranını artırır. İncir anne sütünü artırır ve iştah açıcı olduğundan da uygun oranda besin içerdiği maddesi içerdiği nedeniyle kilo almak isteyenler veya dinlenme döneminde olanlar için iyi bir seçenektir.
İncir bol kalsiyum içerdiğinden kemikleri güçlendirmek ve osteoporoz riskini azaltmak için en önemli besin maddelerinden biridir. Buna ilaveten incirdeki zengin fosfor da kemik oluşumuna yardımcı olur, hatta kemiklerin zarar ve hasar görmesi durumunda onarılmasını hızlandırır.
İncirin faydaları saymakla bitmiyor. Nitekim kaynatılmış kuru incirin tüketilmesi, solunum yolu iltihabının giderilmesi, diğer tüm iltihaplı hastalıklar, zatürre, astım, nefes darlığı ve tekrarlanan soğuk algınlığının giderilmesinde de faydalıdır. Boğaz ağrısı, akciğer enfeksiyonları, ateş ve öksürük ile birlikte göğüs ağrısının semptomlarının hafifletilmesi için incirin tüketilmesi tavsiye ediliyor. Bunun için birkaç kuru inciri sütte pişirerek sıcak tüketilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca kaynamış kuru incir suyunun gargara yapılması, diş eti ve ağız iltihapları ve boğaz ağrısının tedavisinde de etkilidir. Ezilmiş incir yaprağından yapılan merhem de yüzeysel yaraların da iyileşmesinde faydalıdır.
Değerli dinleyiciler, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Devrim Muhafızlarının Birliği'nin düşmanların Şum arzularının bozulmasına neden olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofis Başkanı barışçıl amaçlarla %60 uranyum zenginleştirmeyi başlatmanın İran'ın ilerlemesi ve yeteneklerinin açık bir işareti olarak değerlendirdi. Amerika Başkanı bu sabah basın toplantısında İran'ın %60 oranında zenginleştirmeye başlamasının nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki temsilcisi, kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konulu müzakerelerin bugün Viyana'da devam edeceğini duyurdu. İran, Arap Birliği ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin müdahaleci açıklamalarına tepki gösterdi. İran, kitle imha silahlarının bir araç olarak kullanılmasına yönelik eleştirde bulundu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Ukraynalı yetkililerin iddiasına tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Irak güvenliği İran ve bölgenin ayrılmaz güvenlik ve istikrarı olarak görüyoruz dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.